Kitabın adı 11. Yazıt. Yazan Wilbur Smith. 70. Ayrım. Kimsenin onları yemeyeceğini anlayan iki aksakallının çenesi açılmıştı. İmbali sorunca o nehrin Semliki olduğunu ve yakın zamana kadar suyu olmadığını anlattılar. Hayata dönüş mucizesini tarif ettiler. Yeryüzünün ve dağların sallandığı gün, gölün suları dev gibi dalgalarla göklere yükselmiş ve nehir de suyla dolmuştu. O gün bugündür de, ta çok eskiden olduğu gibi gürül gürül akmaktaydı. Taita onlara boncuklar, bakır olta uçları armağan etti ve şanslarına inanmakta güçlük çeken iki ihtiyarı kendi hallerine bıraktı. Fene, "Burada işimiz bitti," dedi. "Artık Mısır'a dönebiliriz." Nil'in ağzındaki kamp yerine dönünce Meren ile Tinat'ın onarım işlerini bitirdiklerini ve gemilerin yine suya inmeye hazır olduğunu gördüler. Taita, demir alma emrini vermek için öğle rüzgarının çıkmasını bekledi. Üçgen yelkenlerin ve küreklerin yardımıyla gölün açık sularında yol almaya başladılar. Rüzgar lehlerine olduğu için güneş batmadan önce kuzey kıyıya vardılar ve Nil'in, Nalubale ve Semmiki Nianzu gibi iki büyük gölün sularıyla beslendiği koluna girdiler. Artık gelirken geçtikleri bölgeden kuzeye doğru gidiyorlardı. Yolculuklarının bir sonraki engeli ölümcül çeçe sinekleriydi. Atları iyileştirecek tolas çöreklerini bitireli çok olduğu için kıyıdan gelen ilk sinek öndeki geminin güvertesine konar konmaz Taita Filon'un nehrin ortasında seyretmesini emretti. Gemiler tek sıra halinde dizildi ve çok geçmeden Taita'nın kararının isabetli olduğu anlaşıldı. Sinekler oraya kadar gelemiyordu. Böylece zarar görmeden ilerlemeye devam edebiliyorlardı. Taita, hava kararınca da gemilerin kıyıya yanaşmasına izin vermedi ve ay ışığında seyir yaptılar. İki gün ve üç gece daha nehrin tam ortasından gitmeye devam ettiler. Nihayet uzaktan bakire göğüslerini andıran tepeleri gördüler. Burası sinek bölgesinin kuzey sınırıydı. Taita yine de atları tehlikeye sokmak istemedi ve kıyıya yanaşma izni verene kadar fersahlarca yol aldılar. Karaya çıktıklarında sinek olmadığını ve Adari Kalesi'ne az bir yol kaldığını görünce rahatlamıştı. Albay Tinat neredeyse 11 yıl önce terk ettiği garnizonun ne halde olduğunu görmek için herkesten fazla sabırsızlanıyordu. Sürgündekileri bulup ülkelerine götürmenin kendi sorumluluğu olduğuna inanmaktaydı. Filo, kalenin bulunduğu tepelerle aynı hizaya gelince gemileri kıyıya bağlayıp atlarla yola çıktılar. Sakin nehir yolculuğundan sonra yeniden güzel atlara binmek çok keyifliydi. Ve bir grup atlı eşliğinde geçitten geçip kaleyi çevreleyen yemyeşil platoya bakma imkanı bulan Taita, Tinat ve Fen'in morali yüksekti. Fen, "At cerrahı Tolas'ı hatırlıyor musun?" diye sordu. "Onu yeniden görmeyi çok istiyorum. Bana çok şey öğretmişti." Taita, "Atlar konusunda harikaydı," diye ona hak verdi. Duman yeline göz dikmişti ve gördüğünde iyi bir atı ayırt edebilecek biriydi. Kısrağın boynunu okşadı ve o da kulaklarını dikip Taita'yı dinlemeye başladı. "Seni benden çalmak istiyordu, öyle değil mi?" Duman yeli burnundan hava verip başını salladı. "Sen de muhtemelen güle oynaya gidecektin onunla. Seni vefasız hoppa." Kaleye doğru ilerlediler ama çok geçmeden ciddi bir sorun olduğunu fark ettiler. Otlaklarda ne bir at ne de bir sığır vardı. Duvarların arkasından dumanlar yükselmiyordu. Ve korkuluklara çekilmiş hiçbir bayrak yoktu. Tinat, "Nerede benim insanlarım?" dedi. "Rabat güvenilir bir adamdır. Şimdiye kadar bizi fark etmiş olması gerekirdi. Tabii hala buradaysa." Taita, duvarların hali perişan diye bağırana kadar tırısta yola devam ettiler. Her yer ıssız görünüyor. "Gözcü kulesi yanmış," dedi Tinat da ve atları eşkinle koşturmaya başladılar. Kale kapılarına varınca ardına kadar açık olduklarını gördüler. Girişte durup içeriye baktılar. Duvarlar yangından kararmıştı. Tinat üzengilerinin üstünde kalkıp gür bir sesle korkuluklara doğru seslendi. Ne bir cevap geldi ne de üstlerine doğrultulan silahlar göründü. Ama garnizonun yardımına koşmakta aylarca gecikmişlerdi. Kapıdan içeri girince ana avludaki ocakların etrafına saçılmış zavallı kalıntıları gördüler. Yamyamlık izlerini tanıyan Tayita, "Şimalar!" diye bağırdı. Şimalar omuriliğine ulaşmak için uzun kol ve bacak kemiklerini ateşte pişirmiş, sonra iri taşların arasında ezmişlerdi. Kırık kemik parçaları dört bir yana dağılmıştı. Aynı şekilde kurbanların kafa taslarını da kavrulup kararına dek ateşe atmışlar, sonra da haşlanmış yumurta gibi kırıp yemişlerdi. Tayita onların halka halinde oturup pişmiş kafa taslarını elden ele geçirişlerini, yarı pişmiş beyin parçalarını parmaklarıyla alıp ağızlarına atışlarını hayal etti. Kafatası artıklarına bakarak kurbanların sayısını tahmin etmeye çalıştı. "Galiba garnizondan kurtulan olmamış," dedi. "Şimalar, kadın erkek, çoluk çocuk, kim varsa hepsini öldürmüş." Duydukları dehşet ve isyanı anlatmak için kelimeler yetmiyordu. "Fen, bakın," diye fısıldadı. "Bu minik bir bebekmiş. Kafatası ancak olgun bir nar kadar." Gözleri yaşlarla dolmuştu. Tayita, "Kalıntıları toparlayın," diye emretti. "Gemilere dönmeden önce onları gömmeliyiz." Duvarın dışında küçük bir ortak mezar kazdılar. Ne de olsa gömülecek fazla bir şey kalmamıştı. "Yine de Şima ülkesinden geçmek zorundayız," diyen Tinat'ın yüzü soğuk ve sertti. "Eğer tanrılar merhamet ederse o katil köpeklerle hesaplaşmama izin verirler. Gitmeden önce belki kurtulan olmuştur," diye kaleyi ve etrafındaki ormanı araştırdılar. Ama kimsecikler yoktu. "Gafil avlanmış olmalılar," dedi Tinat. "Hiç çarpışma izi yok." Kederli bir suskunluk içinde kıyıya yöneldiler ve ertesi gün yola çıktılar. Şima bölgesine ulaşınca Tayita her iki kıyıya birer atlı önce ekip gönderdi. "İçerilere girin ve gözünüzü açık tutun. Sakın Şimaları kuşkulandıracak bir şey yapmayın. İzlerine rastlayacak olursanız derhal dönüp bize haber verin." Dördüncü gün Tinat'ın dileği kabul oldu. Nehirde geniş bir büklümü döner dönmez kıyıdan gözcülerin başındaki Hilton'un el salladığını gördüler. Öndeki gemi kıyıya yanaşırken Hilton güverteye atlayıp Tayita'yı selamladı. "Büyücü, kıyıdan az içeride büyük bir Şima köyü var. 200-300 vahşi var köyde toplanmış." "Seni gören oldu mu?" diye sordu Tayita. "Hayır, hiçbir şeyden kuşkulanmıyorlar." "Güzel." Tayita diğer gemide bulunan Tinat'la Meren'i de çağırdı ve çabucak saldırı planını açıkladı. Katledilenler Albay Tinat'ın adamlarıydı. O yüzden intikam almak onun hakkı. "Albay, bu gece büyük bir kuvvetle kıyıya çık. Çimalar tarafından görülmemek için gece gitmelisin. Karanlık iyice bastırınca köyle ormanın kıyısı arasında mevzi alın. Şafağın ilk ışıklarıyla biz de gemileri köye getiririz. Ve çimaları trompetlerle veya birkaç ok atarak baskına uğratırız. Kesinlikle ağaçlara doğru kaçacaklardır. Sorusu olan var mı?" Meren, "Güzel ve sade bir plan," dedi. Tinat da başını sallayarak onayladı. Tayita devam etti. "Çimalar kaçmaya başlayınca Meren'le ikimiz de adamlarımızı alıp peşlerine düşeceğiz. Bir kıskaç harekatıyla hepsini kıstırmış oluruz. Adari Kalesi'nde gördüklerimizi unutmayın. Esir ya da köle almak yok. Hepsini tek tek öldüreceğiz." Alacakaranlık çökünce köyün planını bilen Hilton, Tinat'ın birliğinin önüne düştü ve yola koyuldular. Gemiler karşı kıyıda bağlı olarak geçirecekti geceyi. Tayita ile Fen döşeklerini ön güverteye serip gökyüzünü seyretmeye başladılar. Fen onun semavi cisimleri, takım yıldızlarıyla ilgili efsaneleri anlatmasını seviyordu. Ama sonunda hep aynı konuya geliyordu. "Yine benim yıldızımı anlatsana, büyücü. hani ben öldükten sonra oluşan Lostris yıldızını. Ama başından başla. Nasıl öldüğümü, beni nasıl mumyalayıp mezarımı süslediğini de anlat. Tek bir ayrıntıyı atlamasına bile izin vermiyordu. Taita onun saçından bir bukle kesip Lostris tılsımının yapışını anlatırken her zamanki gibi sessizce ağlamaya başladı. Uzanıp tılsımı avucuna aldı. Sana döneceğimi hep inandın mı diye sordu. Daima. Her gece yıldızının doğuşunu izler ve gök kubbeden kaybolma zamanının gelmesini beklerdim. O zaman bana döneceğini biliyordum. Çok mahzun ve yalnızsın herhalde. Taita, sensiz olunca hayatım ıssız bir çöl gibiydi dedi ve Fen yine ağlamaya başladı. Ah canım Taita'm, bu yeryüzünün en hüzünlü ve en güzel hikayesi. Lütfen şimdi seviş benimle. Seni bütün ruhumla ve bedenimle istiyorum. İçimde olmanı, özüme dokunmanı istiyorum. Bir daha asla ayrılmamalıyız. Şafak sökerken Filo yükselmekte olan pusun arasından güneye doğru süzülmeye başladı. Küreklerin sesi pusun içinde boğuluyordu. Garip bir sessizlik hüküm sürmekteydi. Okçular hazır vaziyette küpeştelere dizilmişlerdi. Sisin arasından kulübe damları görününce Taita Meren'e dümen kolunu kıyıya çevirmesini işaret etti. Kıyıda bir köpek avladı ama onun dışında çıt çıkmıyordu. Pus sabah rüzgarıyla dağılırken Cima köyü üstündeki örtü kaldırılmış gibi ortaya çıktı. Taita kılıcını havaya kaldırıp seri bir hareketle aşağı indirdi. Bu işaretti ve ceylan boynuzundan borularını çalmaya başladılar. Boru sesleriyle yataklarından uğrayan yüzlerce çıplak Cima, kıyıya yanaşan teknelere aval aval bakıyordu. Sonra ümitsiz feryatlar yükseldi ve vahşi bir panik havası içinde kaçmaya başladılar. Çoğunda silah yoktu ve uyku sersemliği içinde sarhoş gibi düşe kalka ağaçlara doğru gidiyorlardı. Taita kılıç tutan kolunu bir daha kaldırdı ve kolu iner inmez okçular çimaları ok yağmuruna tuttu. Taita oklardan birinin anasının sırtında bağlı bebeğe isabet ettiğini ve onu delip geçerek kadını öldürdüğünü gördü. Kıyıya çıkıyoruz. Puruva sahile değer değmez atlayıp koşmaya başladı. Mızraklı ve baltalı adamlar da çimaların peşinden koşuyorlardı. İleride Hilton'un pususuyla karşılaşanlar da yeni bir dehşet ve panik havası yaşanmaktaydı. Tinat'ın adamlarının kılıçları inip kalkıyor ve geri çekilen kılıçlardan ıslak bir emilme sesi çıkıyordu. Çıplak bir çima, dirseğinden kesilmiş kolu sallanarak Taita'ya doğru koştu. Bedenine kan fışkırdıkça vahşi çığlıklar atıyordu. Taita bir kılıç darbesiyle kafatasının yarısını uçurdu. Sonra onun arkasından gelen kadını da sarkık göğüslerinin ortasına indirdiği tek kılıç darbesiyle öldürdü. O anda ne acıma ne de pişmanlık duyuyordu. Bir sonraki çima çıplak ellerini kaldırarak kendini korumaya çalıştıysa da Taita onu da üstüne konan bir çeçe sineği gibi ezip geçti. İki taraftan kuşatılmış olan çimalar ağa takılmış balık sürüsü gibi çırpınıyordu. Misilleme soğuk ve acımasız, kıyım kanlı oluyordu. Birkaç çima bronz kuşatmayı kırıp nehre ulaşmayı başardı. Ama bunu yapanları da okçular ve timsahlar bekliyordu. Taita, ölülerle ve ölmek üzere olanlarla dolu alanın ortasında buluşunca Tinat'a, ''Kaçan oldu mu?'' diye sordu. ''Kulübelere saklanan birkaç kişi oldu. Gidip onları çıkaralım mı?'' ''Hayır, artık silahlanmışlardır ve köşeye kıstırılan leoparlar kadar tehlikeli olurlar. Kimseyi tehlikeye atmak istemiyorum. Kulübelerin damlarını ateşe verin.'' Güneş ağaçların üstünde yükseldiğinde her şey bitmişti. Tinat'ın adamlarından ikisinde hafif yaralar vardı ama çimalar tamamen yok edilmişti. Cesetleri sırtlanlara bırakıp gemilerine döndüler ve öğle olmadan kuzeye doğru tekrar yola koyuldular. Ön güvertede yan yana otururken Taita Fen'e, ''Artık önümüzde sadece büyük güney bataklıkları kaldı.'' dedi. ''Yani seni bulmuş olduğum bataklıklar. Sen de o kabilelerden biriyle yaşayan küçük bir vahşiydin. Fen, her şey ne kadar uzakta kaldı artık diye mırıldandı. Anılarım soldu bile. Öteki hayatımı bile ondan daha iyi hatırlıyorum. Umarım o hayvan loğularla karşılaşmayız. Onları tamamen unutmak istiyorum. Altın lülelerini savurarak başını Tayita'nın göğsüne dayadı. Daha hoş şeylerden söz edelim dedi. İmbali'nin karnında bir bebek büyüyor biliyor musun? Aa, demek ondanmış. Nakanto'nun ona bir garip baktığını gördüm. Ama sen nereden biliyorsun bunu? İmbali söyledi. Çok gururlanıyor. Bu bebeğin Nakanto gibi büyük bir savaşçı olacağını söylüyor. Ya kız olursa? O zaman da İmbali gibi büyük bir savaşçı olur. Fen güldü. Bu onlar için güzel bir şey ama bizim açımızdan üzüncü. Niye? Yakında onlardan ayrılacağız korkarım. Artık baba olacağına göre Nakanto'nun avare savaşçılık günleri sayılı demektir. İmbali ile çocuğunu alıp köyüne dönmek isteyecektir. Shilluk ülkesine yaklaştığımıza göre bu da yakında olur herhalde. Ormanlar ve fil bölgesi geride kalınca kıyılardaki manzarada yer yer düz tepeli akasya ağaçları ile bezeli geniş savanalara dönüşmüştü. Kahverengi bedenleri beyaz beneklerle kaplı, kule gibi zürafalar yüksek dallardaki ağaçları yiyor, altlarında tatlı savana otlaklarında antilop ceylan, Afrika geyiği, çizgili zebra sürüleri geziniyordu. Yeniden akmaya başlayan Nil, bereketiyle onları tekrar kendine çekmişti. İki gün daha gittikten sonra uzun, geriye yatık boynuzlarıyla yüzlerce hörgüçlü sığırın dik kıyılarda otlandığını gördüler. Başlarında genç siyah çobanlar vardı. Tayita Fen'e, "Bunlar kesinlikle Shilluk," dedi. Nakanto evine kavuştu. "Nasıl emin olabiliyorsun? Bak, ne kadar uzun ve sırım gibiler. Tünemiş leylekler gibi tek ayak üstünde gayet dengeli duruyorlar. Ancak Shilluk olabilirler." Nakanto da onları görmüş ve her zamanki uzak, ilgisiz tavrı uçup gitmişti. Güverteyi sarsan bir savaş dansına başlayıp kıyıdan rahatça duyulacak tiz bir sesle tempo tutmaya başlamıştı. İmbali onun bu garip hallerine gülüp alkışladı ve teşvik etmek için bağırmaya başladı. Çobanlar gemiden birinin kendi dilleriyle şarkı söylediğini duyunca koşarak kıyıya geldiler ve şaşkın şaşkın ziyaretçilerine bakmaya başladılar. Nakanto içlerinden ikisini tanıdı ve "Sikunela, Timbai!" diye seslendi. Arkadaşları şaşkınlıkla "Sen kimsin yabancı?" diye bağırdı. "Ben yabancı değilim, amcanız Nakanto'yum, ünlü savaşçı." Oğlanlar heyecanla yerlerinden fırlayıp köye büyüklerine haber vermek için koştular. Çok geçmeden yüzlerce Shilluk kıyıda toplanmış, hayretle Nakanto'ya bakıyordu. Sonra kısa boylu Nontu, karısı ve çocukları kıyıya geldi. Nakanto ile Nontu hasretle kucaklaştılar. Sonra Nontu kadınlara komutlar yağdırdı ve onlar da koşarak köye gitti. Biraz sonra başlarında rahatça taşıdıkları köpüklü bira çanaklarıyla döndüler. Kıyıdaki kutlama günlerce sürdü ama sonunda Nakanto Tayita'ya geldi. "Artık yaşlı olmayan büyük adam, seninle uzaklara gittim," dedi. "Çok güzeldi. Özellikle de savaşlar. Ama beraberliğimiz burada bitiyor. Sen kendi halkına dönüyorsun, ben de kendi halkımla kalmalıyım." "Bunu anlıyorum. Yolunu birleştirebileceğin iyi bir kadın buldun ve çocuklarının da senin boyuna geldiğini görmek istiyorsun. Belki onlara da babaları kadar ustaca mızrak kullanmayı öğretebilirsin." "Bu doğru. Benden genç olan yaşlı baba. Ama ben olmazsam bataklıkta yolunu nasıl bulacaksın?" "Bana seni tanıdığım zamanki yaşında iki tane maceraya ve savaşa susamış adam bul. Onlar bizimle gelip yolu göstersin." Nakanto büyük bataklığında yol gösterecek iki yeğenini seçti. Tayita, "Bunlar çok genç," dedi. "Kanalları bulabilecekler mi?" "Bir bebek anasının memesini bulmayı nasıl bilir?" diyen Nakanto güldü. "Gidin artık. seni her zaman bir büyüm olarak ve güzellikle hatırlayacağım. Geminin deposundan kendine 500 güzel sığır alacak kadar boncuk seç. Genç bir Shilluk'un zenginliği, sahip olduğu sığırların ve oğullarının sayısıyla ölçülürdü. Ayrıca 100 tane de bronz mızrak ucu al ki, oğulların her zaman iyi silahlarla donanmış olsun. Sana ve saçları Nil'in sularında dans eden güneşe benzeyen kadının Fen'e de dua edeceğim. İmbali ve Fen gözyaşları içinde birbirlerine sarıldılar. Nakanto ile İmbali, adımlarını öndeki gemiye uydurarak, el sallayıp dans edip veda sözleri haykırarak bütün sabah kıyı boyunca onlara eşlik etti. Sonunda durdular ve Fen ile Taita da onların uzun boylu figürleri küçülene kadar geminin kıçından onları seyrettiler. 70. ayrımın sonu sayfa 593, devamı 71. ayrımda.